Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, değerli Erkam TV izleyicileri, yeni bir kültürden İrfan'a programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyoruz. Cenab-ı Allah'ın rahmeti, bereketi, izzeti, ikramı hepimizin, hepinizin üzerine olsun. Kıymetli dostlar, kültür gözüyle, İrfan gözüyle bakmış olduğumuz kavramlara her geçen gün yenilerini ekleyerek devam ediyoruz. Bugün farklı bir programa belki girmiş olacağız. Bu programda aslında bir vefa gösterisi de diyebiliriz. Bu vefa gösterisinin az sonra nedenini de kıymetli Abdurrahman Topbaş Bey açıklayacak. Her zaman olduğu gibi huzurlarımızda hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Sefa bulduk, hoş bulduk.
Nasılsınız, iyi misiniz?
Çok şükür size.
Hızlı ve seri bir giriş oldu, beğendiniz mi?
Eyvallah.
Eyvallah. Geçen programda zekat demiştik. Hı-hı. Sadece parayla mı zekat olur diye Hı-hı. sormuştuk mu ama siz ömrün de zekat olur, ilmin de zekat olur. Doğru. İsterseniz bugün ömrün zekatını vermiş olan bir isme değinelim. Onu söylemiştiniz. İsmail Kandemir'e değinmiş olacağız. İsmail Kandemir'i sizin ağzınızdan dinleyelim ve ömrünün zekatını nasıl verdiğini. Evet.
İsmail Hoca rahmet olsun kendisine. Amin. Mekan cennet olsun inşallah. Müstesna diye bir kelime var ya. Hı hı. Müstesna bir insan, müstesna bir kişilik diye söyleyeceğimiz bir hocamız, abimiz de. Şöyle ki kendi hayatında, aile hayatında böyle çok müşfik, çok şey değildir. Daha tutucu ve sert. Ancak dışarıya yönelik idealleri noktasında müthiş bir adanmışlık var. Yani ben bunu güzel giriş yaptın. Ömrün zekatı gibi. Hı. Bence hoca ömrümün zekatlı kısmı geçmiş. Hayır, sadaka, infak hepsini tamamlayarak bir adanmışlık. Özellikle belli dönemlere tam bir adanmışlık içerisinde yaşadığını şahit oldum. O açıdan belki bu konuşmada gelecek nesillere, kuşaklara da bir hatıra ve bir işaret olarak kalır. Çünkü bazen böyle hani tik koymak derler ya.
Evet.
Böyle bir işaret koyarsınız. O günü geldiğinde pek çok konuda bir ön açıcı olur.
Evet.
Şimdi gerçekten bugün insanlarımızın ve insanlığın çok fazla faydacı, bence kendimci, egoist ne derseniz deyin bir noktaya doğru gidiyoruz. Son dünyadaki son 10-15 yıllık özellikle paranın bollaşmasıyla bağlantılı da bu. Dünyada biliyorsun bir para bolluğu dönemi yaşandı. Şu an o para bolluğu dönemin bitti. Ama insanlar o bolluk, o ben merkezliğe alışınca şu an darlıkta o bencilik daha çok ortaya çıktı. İşte buna değergem veya hodgem diye bizim eski tabirlerimizle güzel iki kelimesi vardır. Şu an herkes hodgem oldu. Diğergamla, yani diğeriyle, başkasıyla, başka meselelerle, başka konularla ilgilenmek, onlarla dertlenmek meselesi hızla aşağı doğru gidiyor. Özellikle de bu dini ve milli meseleler ki rahmetli hocayı tanımlarken hem dini hem milli bir adamdı. Şimdi dini olabilirsiniz ama milli olmayabiliyorsunuz. Veya milli olabiliyorsunuz ama dini olamıyorsunuz. İsmail Kandemir Hoca mirasına sahip çıkma noktasında bir milli insandı. Hı hı. Sahip çıktığı miras da dini mabetler olduğu için de bir aynı zamanda dini bir davası vardı. Hı hı. Yani iki meseleyi bir arada bulundurmuş. Neydi mesela? Müslüman Türklerin Orta Asya'dan Anadolu ve Balkanlara gelip buraya yurt edinmeleri ve burada bir medeniyet kurmalarının son birkaç yüzyılındaki o kazanımların kaybedilmiş mevzilerini tekrar kazanmak.
Hmm.
Mesela Ayasofya bunlardan biriydi ve en önemlisiydi.
Tabii.
Yani ana kalelere baktığımızda böyle birkaç bölümden oluşur.
Evet.
İdari bölüm ve garnizon kalenin içerisinde bir iç kale gibidir.
Daha korunaklı bir yer.
Daha korunaklı. Ayrıca bir onda bir suru da vardı. Mesela Topkapı Sarayı da öyle.
Evet.
Topkapı Sarayı'na dikkat ederseniz böyle şeydir. İçinde bir sur daha vardır. Ayasofya böyle bir yerde. Çünkü Ayasofya neydi? Ayasofya paganlık döneminde düşünülmüş ama Hristiyanlığın kutsal bir mabedi, sonra İslam'ın kutsal bir mabedi olmuş. Ve Müslümanların İstanbul'u fethetmesiyle birlikte yine bir mabet hüviyeti. Bak burası önemli. Mabet hüviyeti kaybolmuyor.
Evet.
Ortadan kaldırılmıyor. Aksine geçen yüzyıl içerisinde yapılan mimari teknik desteklerle insanlık mirasına bugüne kadar insanlık mirası adına bugüne kadar gelmesini sağlıyor.
Evet.
Malum biliyorsunuz Sinan ve sonraki mimarların meşhur dokunuşları olmasa eser şu an yıkılmıştı.
Evet.
Yani hem dört minaresi hem de o camiye bakınca görüyorsunuz zaten kaymayı engelleyen istinat duvarı diyebileceğim şeyler yapmışlar. Teknik bir isim var ama dinleyici ve seyircilerimiz kusura bakmasın da aklıma gelmedi.
Anlaşıldı ama.
Evet.
Yani camiyi daha dayanıklı ve ayakta tutmak için yapılan bir sistem.
Ve belli yerlerdeki Hristiyanlık Doğu Roma dönemine ait kalıntı, eser vesairelere de dokunmuyorlar.
Evet.
Çünkü bu bir medeniyet meselesi. Bu bir medeniyet meselesi. Türkler zaten tarih boyunca baktığımızda mevcutta kurulu bir medeniyet veya bir medeniyet kurucusunun sistemine girmiş, onu kendileştirmişlerdir. Eğer orada bir topluluk varsa. Ayasofya dedik. Yine onun ilgilendiği dava mesela şeydeki küçük Ayasofya. Trabzon'daki.
Onun da mı ilgilenmişti?
Tabii tabii. O neydi?
İsmail Hoca.
Bir derneği vardı. Sürekli vakıflar.
Ve Kültür Eserlerini Koruma Derneği.
Evet, Kültür Eserlerini Koruma Derneği diye bir derneği vardı. Bu dernek üzerinden. Rumeli Hisarı'ndaki camimiz. Kariye Camisi. Buradaki. İznik. Ayasofya.
Ayasofya özel bir merakı.
Evet, aklıma gelmeye. Şöyle, Hristiyanlığın çok önem atfettiği, Doğu Roma Hristiyanlığının çok önem atfettiği bir ibadethaneler var. Buraları da Osmanlı hep cami yapmış. Niye yapmış?
Camiye çevirmiş.
Bir konu. Evet. Evet. Esasında burada bir medeniyetin gücü meselesi var.
Evet.
Çünkü medeniyet aynı zamanda bir iddialar, bir güçtür. Sizin medeniyetinizin en önemli eseri artık benim medeniyetimin de bir parçası iddiası ile bunlar Müslüman ibadethanesine çevrilmişlerdir.
Yıkmak daha büyük güç değil mi sizce? Aldım yıktım işte bir daha da yok o, oldu filan.
O şimdiki Türkçü romantik modacılara biraz laf edelim. O Türklerin çadır devlet dönemi kafası.
Yıkmak.
Yıkmak.
Evet.
Yani Atilla Cengiz modeli ondan çünkü
tabii önüne gelirse yıkmış.
Medeniyetle ilgili bir tasavvurlar, bir dünyalar olmadığı için dini milliyeti önemli değil. Tabi oluyorsan devam etsin. Tabi olmuyorsan bana senin kim olduğun ve eserlerin ne olduğu önemli değil. Darmadağın eder.
Seni öldürürüm, eserlerini de yıkarım.
Evet. Evet. Ama özellikle Selçuklu diyelim. Büyük Selçuklu.
Evet.
Büyük Selçuklu ile başlayan bir medeniyet ve şehirli devlet geleneği başlıyor. Tabi Karahanlı, Gazneli falan var. İdil Bulgar devletleri. Bunlar hepsi Müslüman Türklerin kurduğu devletler ama tam böyle bir hakkın devlet diyeceğimiz herhalde Selçuklu. Yani bürokrasisi, yazışmalar, kanun, yani töreden ziyade töre yine devam etmiş ama bunların yazılı hale gelmesi, bir sistematiğe oturtulması ki zaten Osmanlı bunun son şeyidir. İsmail Hoca bu medeniyetin devamı adına ve Batı medeniyetine, esasında bir Batı medeniyetine bu meydan okumadır. Bu meydan okumanın devamı yani atalarının, ecdadının devam ettirdiği meseleyi günümüzde yaşayan bir temsilcisi olma adına büyük bir mücadele vermiş ve başarmıştır.
Başardı tabii en önemlisi de o.
Şimdi
yoksa biz de mücadele verdik.
Herkes
slogan atarak.
Veriyor ama şöyle yani biz de işte zincirler kırılsın, Ayasofya
çok
açılsın.
Çok caminin önüne gidip de bağırmıştınız vardı.
Çok bağırdık.
Yani. Ama barmaklı olmuyor demek ki bazen.
Hoca tabii buraya başladığında daha bir öğretmendi. Bu arada herkes din dersi öğretmeni diyebiliyor.
Öyle biliniyor galiba.
Matematik öğretmeniydi. Yani sayısalcıydı, sözelci değildi ama bu bir aşk meselesi. Evet. Bir adanmışlık meselesi.
Sizin de bir geçmişiniz var galiba. İsmail Hoca'yı önceden beri tanıyor muydunuz?
İsmail Hoca'yı tanıdığımda ben herhalde ortaokul ya lisedeydim. Tam hatırlamıyorum. Evet, özel ders almıştım.
O zaman da yine Ayasofya falan ilgileniyor muydu? Veya?
Ya o zamanlar memleket meselesi çok dertliydi. Ayasofya gündemi de vardı ama ilk hatırladığım tabii Allah dağına göre kar verir diye bir tabir vardır ya. Çok hoş bir tabir.
Evet.
Bunun tecessüm etmiş hali yani etek elime bürünmüş hali için İsmail Hoca'yı söyleyebiliriz. Vakıflara sahip çıkma. Çünkü demin saydığımız bütün eserlerde vakıf eseridir. Benim hatırladığım hoca Bursa'da ki bir vakıf eseri üzerindeki bir böyle alem yeri, pavyon, umumane gibi yerlerin kurtarılmasıyla başlıyor.
Yani vakıf yerini pavyona mı çevirmiş insanlar?
Hayır, vakıf arazisi üstüne yapılmış.
Onun vakıf arazisinin üzerine pavyon yapılmış oluyor.
Yani pavyon, umumane vesaire gibi yerler yapılmışlar. Hoca İsmail Hakkı Vakfı'nın üstüne diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam yoksa Emin Sultan Vakfı mı? İkisinden biri de tam hatırlayamadım. Rüyada topraklarımı kurtar diye bir rüya ile başlıyor. Bu işe sonra rüyayı birkaç defa görüyor. Ve burada işte o zaman meşhur ismi Manukyan, oraların sahibi. Onunla bir mücadeleye başlıyor.
Mücadeleye başlıyor.
Ve bu arada kendisi öğretmen. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir matematik öğretmeni. Yanlış hatırlamıyorsam da Süleyman Demirel iktidardaydı. Oradan başlayan bir mücadele var. Vakıf topraklarını kurtarıyor. Hı hı. Yani vakfın, vakıf toprağından o insanları çıkartıyor. Ve özellikle ondan sonra tamamen bu işlere yoğunlaştı. İktidarda kimin olduğu vesaire onun için çok önemli değildi.
Evet.
O hep mücadelesini yaptı.
O da güzelmiş aslında.
Evet, yani evet. Şimdi
biz olsak bahane buluyoruz.
Evet ya. Yani böyle bir adanmışlık böyle bir şey yok. İktidarda şu parti var, bu parti var. Belediye falanca partide, filanca partide diye hocanın bir meselesi yoktu. Hocanın bir idealizmi, bir davası vardı. Mücadelesini sürdürdü. Hatta çok Ayasofya açılmadan önce zaten iyice artık hastalığı artmıştı. Ayasofya açıldıktan sonra bir gün kendisini ziyarete gittim. Hedefim dedi Atina'daki Fethiye Camisi dedi.
Çok güzel.
Ona ne dedim hocam? Ben biliyorum da hikaye hocaya söyletmek için. Atina'da yine şehrin eski merkezlerinden birinde Fethiye Camisi var.
Evet.
Atina fetholunca yapılmış onun şeyine. Tabi eski eser olunca yıkmamışlar. Şey duruyor. Ana yapı duruyor. Hı hı. İçerisinde müze diye kullanıyorlar. Yanlış hatırlamıyorsam.
Tamam.
Hoca bunun tekrar aslında döndürmesiyle ilgili.
Camiye çevirmesi.
Yeni bir kendine bir kızı kızılma. Evet.
Yani Ayasofya'yı müze olmaktan çıkarıp camiye çevirdikten sonraki hedefi orası. Evet. Aa, çok güzel.
Tabii şöyle bu hoca siyasi meselelere en ziyade hukuki altyapılara hep mücadele etti.
Evet. Doğru bir
evet,
yerde.
Muhakkak yaklaşık. Sonuçta yani yönetim erki buna karar veriyor.
Karar verecek olan evet.
Ama hoca buradaki meselede bu işin hukuki altyapısıyla ilgili çok mücadele etti. Bir tahmin ediyorum iyi bir hukukçudan daha iyi sözleşme dilekçe yazar okur bir şeye geldi, yetkinliğe gelmişti. Allah rahmet eylesin. Bursa'dan sonra Fatih Sultan Mehmet'in kendisini rüyada gördüğünü, Ayasofya hikayesi öyle başlıyor.
Onu da rüyada görüyor.
Evet, Ayasofya hikayesinin başlangıcı Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'ni diyelim rüyada görüp ve Ayasofya ile ilgili kendisine bir niye burayla da ilgilenmiyorsun gibi bir sitemiyle muhatap olduğunu anladı. Ve çok da heyecanlı anlatır yani anlattığında da. Yani detayında az şey yapabilirim. Değişmiş olabilir çünkü çok eski.
Zamanla geçmiş oldu.
Zaman tabii evet. Yani en az 20 yıl önce dinlemiştim yanlış hatırlamıyorsam.
Siz ara sıra ziyarete gidiyordunuz galiba onu.
Ziyarete gidiyorduk. İstanbul'da geldiğinde görüşüyorduk vesaire yapıyordu. Ve hocanın bu meselesinde, hocanın bu adammışlığını gören birbirinden farklı. Çok insan hocayla çalıştı. Siyasi görüşü olarak, eğitim seviyesi olarak, efendime söyleyeyim makam, mansıp, güç olarak çok farklı insanlarla hoca iletişim kurabilen bu meseleden kolay ki. Bu arada hoca söylediğim gibi çok da kendi hayatına çok böyle sert adamdır. Konservatif mesela küser, darılır, kızar.
Sinirli biraz daha sabit.
Sinirlenir. Evet. Evet. Sert laflar eder. Ama sonra geçer. Tekrar gönül alır kaldığı yerden. Ama hiç bitmeyen bir yolculuğu vardı.
Evet.
Gerçekten idealizmine gıpta etmemek mümkün değil.
Peki neden böyle bir şey hakkında olsun ki insan? Günümüz gençliği anlar mı sizce? Ayasofya niye rüyasına görsün? Veya diyelim ki Bursa'daki bir cami niye rüyasına görsün? Yani niye dert etsin? Sonuçta orası da müze olarak devam edebilir. İnsanlar da hizmet edebilir ama neden?
Arada şifreyi verdik ama Allah dağına göre kar verir. Cenab-ı Hak onun gönlüne o hissi, o duyguları vermiş. Ve o duygular onu tamamen kaplamış. Bir hayat ideali. Evde çoluk çocuk aç, açıkta şu bu öyle bir derdi yoktu. Onlar bir şekilde devam eder diye birileri de evine destek olurdu.
Kendi onu dert edindi için başkası da onun evine destek olmuş oluyor.
Ama şimdi bir babanın ve kocanın görevi evidir evet, değil mi? Çocukları evet, da öncelikli evet. olar. Ama hocada öyle bir mesele yoktu.
Evet.
Çünkü onları aşmıştı. Onlar bir şekilde ayakta kalır. Hı-hı. Ama ben bu işi bitirmem lazım. Evet. Bu mücadeleyi vermem lazım diye müthiş bir adanmışlıkla. Tabii gerçekten bunlara hep bir milli mesele olarak da bakardı.
Evet.
Yani şimdi o tarafından da bakmak lazım. Sonuçta tarihe baktığımızda 800 küsur yıl sonra kaybedilmiş bir Endülüs var.
Evet.
Daha İstanbul kaç oldu? 500 mü oldu? Öyle bir şey oldu.
Evet.
Yani onun için İstanbul ve İstanbul civarının bu bizleşmiş eserlerini tahkim edilmesini bir milli mesele olarak görür. Ve o noktada da büyük bir idealizm içerisinde çalışırdı. Hatta pek çok insan ya hocam uçuyorsun, kaçıyorsun. Daha samimi olanlar ya deli misin diye açıkça söylerlerdi.
Aklından zoru mu var? Niye böyle
tabii,
şeylerle
tabii,
uğraşıyorsun
tabii. Hiç onlardan hiç etkilenmez. Evet. Hiç o işine bakar. Bazen kızar onlara. Kimine küser, kimine hiç kızmaz. Böyle araba sürekli 5. vitesteydi. Herhalde dilekçeleri, dosyaları filan baksanız böyle bir oda dolusu
Evet
bir
evet
şey
evet.
vardır.
Röportaj çekimine falan
Evet.
gittiğimizde görmüştük onu. Gerçekten de. Nasıl bir dert?
Fotokopi ve kartuş düşmanıydı. Acayip tüketirdi.
Evet.
Devamlı yazar, yazdırır, bilgisayarları alır veya böyle mesela genç birkaç delikanlı var. Onlara burs verir, şeylerini yazdırırdı. Dilekçeleri arar, bana şöyle şöyle bir şey yazın diye. Büyük bir idealizm. Tabii bu aşk muhatap olduğu insana da yansıyor, inikas ediyor. O da ona beraber çalışmaya başlıyor. Yoksa bir insanın bu kadar meseleyi tek başına bu mücadeleni vermesi mümkün değil. Ama o hani aşk veya o ışığın
O heyecanı gören
etrafına
birisi de benim
toplayan
de bir katkım
bir,
olsun
evet,
diyor.
pervane böcekleri gibi etrafına da bir kitle toplanır. Cenazesinde de öyleydi. Ben katlamadım tabii, maalesef şehir dışında. Yani
Çok farklı insanlar vardı,
çok
evet.
çok farklı insanlar geldi diye çocuklar falan gitti. Ve ilginç, buna da bir yine tarihe not düşelim. Dedim ki bir iyice hastaydı. Hocam dedim, Ayasofya'nın bahçesi, Haziresi sana yakışır dedim. Yok dedi, ben dedi hep dedi feyzi manevi enerjiyi dedi Emir Sultan Hazretleri'ne aldım dedi. Ben dedi Emir Sultan'a ayrılmak istemiyorum dedim. Ve orada bir yine onu seven bir öğrencisine, bir kardeşe kabrinin yerini satın aldırıyor. Emir Sultan'ın arka tarafına hiç gittiğimi bilmiyorum. Orası zaten
Evet evet
tepe bir
tepe.
yerde. Aşağı doğru ve kat kat
Kademe kademe
bir
iniyor.
kabristan vardır.
Evet.
O kabristanda yerini aldırtıyor. Yok dedi, ben dedi burada istiyorum dedi. Düşündüm tabii, Emir Sultan, evet, evliya Bursa'da çok var.
Evet.
Ama Emir Sultan'ın farkı ne
Rüyasına
diyelim?
girmiş olması mı?
Yok, şöyle Emir Sultan Hazretleri Orta Asya'dan çıkıp Anadolu'ya gelen, yani o Horasan erenleri diye tabir ettiğimiz erenlerden bir ailenin çocuğu. Emir Külal babası. Babası Orta Asya'da, kendisi burada. Doğum yeri Orta Asya. Neresi hatırlamıyorum ama Semerkant olabilir, Düşen bir olabilir. Oralarda doğuyor ama işte o medeniyet meselesi.
Nasıl bir
Yani
coğrafyaysa?
Orta Asya'daki Müslüman Türklerin medeniyet meselesi adına oradan çıkıp o günkü tabirle Diyar-ı Rum'a geliyorlar. Herhalde Hazret'teki bunun yansıması, bunun nispeti, bunun nasibi, bundan bir hisse alarak hoca da aynı yoldan o Orasan'dan Anadolu'ya akan İrfan Nehri'nin bir neferi gibi bir hayat, bir mücadele yaşadı diye kendi kendime düşündüm.
Doğru bir tespit aslında. Evet. Nasıl bir aşk almış ki o aşkı sürdürebilme derdine düşmüş İsmail Kağan Demir.
Tabii şimdi şöyle bakalım, yani 600 yıl önce Orta Asya'dan çıkıp Anadolu'ya seyahat etmek çok büyük meşakkat.
Tabii ki o da
Binlerce
büyük bir
kilometre
aşk
bir
lazım.
yol, evet.
Evet.
Şimdi böyle bir insandan feyz almış,
Evet.
manevi enerjisini
Ya
almış
inat
birisi.
diyelim, azim diyelim. Çünkü o olmasa birçok kişi sizi yoldan döndürebilirdi. Hele Ayasofya konusunda. Ne işin var kardeşim?
Ayrıca yaşayan hak dostlarından da çok birebir muhataplıkları var. Musa Efendi, rahmetullahi aleyh, Mahmud Efendi, rahmetullahi aleyh gibi böyle pek çok yaşayan hak dostundan da bizzat gidip şey yapmış. Hem o konuda bir dua almış hem de destek almıştır. Tabi Osman Efendi vesaire başta olmak üzere. Acayip de bir adammışlığı vardı. Mesela kendine para almakta acayip kavga ederdi sizinle. Kendisine verirsiniz. Ama bunu bu yolda harca derseniz onu alırdı. Ama kendisine verince ben bunu para için yapmıyorum derdi. Ya hocam parayla alakası yok. Bak sen maaşını zaten bu yolda harcıyorsun. Kartuş ve fotokopide. Al bunu da evine harca, zor zuhal kabul ederdi. Memleket meselesi çok dertliydi. Yani Türkiye'nin milli meselesinde, Türkiye'nin milli olarak kalma konusunda,
Milli.
evet,
Önemli bir kavram.
önemli bir kavram.
Hiç kızmaz mıydı? Ayasofya açılsa ne olacak? İçini dolduracak Müslüman bile bulamayacağız diye kendi kendine hayıflanmaz mıydı? Bir
O
umut var mıydı?
sembolik bir mücadele değil bu. Çünkü o medeniyet eserleri semboldür.
Sadece din olarak bakmamış
Tabii
yani.
tabii. Yani o bir
Evet.
sembol, o sembollerin tekrar asıl hüviyetine geçmesi. Mesela niye camiler Orta Çağ öncesi sonrası ve hala günümüzde de niye dini mabetler görkemli yapılır?
O da
İçine
mı?
insanlar sığsın diye değil ki.
Evet.
Yoksa düz bir alana 10 metre, 15 metre yüksekliğinde bir düz çatı yaparsınız.
Evet.
On binlerce kişiyi doldur oraya.
Yani kubbe yapıyoruz ama.
Şimdi bir ihtişam ve görkem meselesi var. Mesela Avrupa'da kiliselere gidin,
Tabii öyle. Onlar da
Rusya'da kiliselere gidin.
evet.
Aynı şey var.
Arjantin'de işte bakıyorsunuz
Tabii.
heykelleri falan çok
Şimdi bizim
giriyor.
İslam topraklarına gittiğinizde gerçekten bir şey. Mesela minare Orta Asya'da çok gelişmemiş. Mesela eski Orta Asya'da. Hı hı. Ama binanın girişleri çok ihtişamlı.
Evet.
Yani o medrese ve
Selçuklulardan
evet,
gelen
evet,
bir özellik.
Medrese esas İran mimarisi. İran zaten mimari. İran Turan medeniyeti denir bizim hmm. şeye. Orta çünkü İran tabirini koyanlar Türkler. Buraya gelince de tabii özellikle o minare, yüksek minare ve yüksek kubbe meselesi tamamen bir ihtişam ve görkem.
Evet.
Yani kendi dininizin o zaman zaten dinle millet çok iç içe olduğu için o yüzyıllarda böyle eserler yapmış da bugüne devam ediyor. Bugün de bir cami yapan
tabii ihtişamlı bir minaresi olsun istiyorlar.
Ya bu bir sosyolojik durum.
Evet.
Bunu işte böyle bir övünme vesaire diye söyleyenler falan da var ama o işin biraz dini tarafı ama burada biraz sosyoloji ve güç devşirme meselesi var.
Evet.
Medeniyette güçtür. Yani güçtür derken kılıç kastetmiyorum. Kılıç da içinde var ama hı-hı. pek çok şey var. Sadece kılıç yoksa sadece kılıç olursa işte
daha çok medeni insanları da görebiliriz.
Cengiz gibi oluruz.
Evet.
Bana karşı geleni kes.
Evet. Ne mutlu İsmail Hoca gibi tarihin derdine düşmüş. Sonra derdinin peşinden koşmuş. Sonra koşmuş olduğu yolculuğu başarıyla tamamlamış insanlarımız var. Biz onlardan ibret aldıkça, onları unutmadıkça ve tarihin bir sayfasına onların da adını yazdıkça biz de vefamızı göstermiş oluruz. Cidden de adını Ayasofya'nın açılması için mücadele eden bir kahraman evet. olarak yazdırdı.
Yani ben değil davam
evet.
diyen bir insan. Bir evet. kere zaten bir insan ben değil davam diyorsa buna öncelikle bir saygı duymak lazım.
Evet.
Bak davasının ne olduğu ayrı bir şey.
Evet.
Yani bize göre hak olur, batıl hı hı. olur vesaire o ayrı bir şey ama evet. kişiliğin karakterine saygı olarak gerçekten bir insan davası için büyük fedakarlık yapabiliyor ve bunu sürdürebiliyorsa bir yıllık, iki yıllık dava adamı değil.
Ömürlük bir.
Tabii ömürlük oluyorsa ona saygı duymak lazım. Yani dini açıdan bakarsanız da hı hı. o insanı kendi dininize çekerseniz esasında sizin dininiz ve inancınız, fikriniz adına bir adanmış insan olur. Gerçekten hoca böyle bir insandı. Kendisine hatta yüzünde çok insan, hocam deli misin, hayal mi görüyorsun? Ayasofya açılması mümkün değil. Cami diyorsan hemen yanında Sultanahmet var. Çevre mescit dolu. Boşa uğraşıyorsun, paranı pulunu çoluk çocuğunu harcayacağına saçıp savuruyorsun vesaire diye pek çok kişi söyledi. Belki ben bile söylemişimdir zaman zaman. Çünkü hoca bir yapıştığında asla bırakmazdı. O hedefe ulaşma da önemli bir şey bu. Ama sizin bir derdiniz varsa onunla da ilgilenin. Bununla da bitirelim. Bizim konuşmamız genellikle şöyle oldu. Telefon konuşmamız. Alo Abdurrahman'cığım, şekerim nasılsın derdi. Önce bir yumuşatırdı beni. Hı hı. Sonra birkaç konu derdi. Sayardı şimdi. İşte bir, şunun oğlu şurada şöyle olmuş, buna yardımcı olur musun? Ötekinin kızı şöyle olmuş filan. Sonra işte Ayasofya'yla ilgili evet, şu var, bununla ilgili ve ya hocam derdim iki tane söyle halledeyim ama o kadar söylüyorsun ki. Şimdi gerçekten yergen bu. Başkalarının meselesinden kendine dert ediniyor.
İnsan başkasının problemini daha rahat söyleyebiliyor başkasına, çözecek kişiye. Belki o özgüveni de aldıktan
ama
sonra.
Ama şöyle de oluyor, bir süre sonra şöyle bir adres oluyorsun. Yani herkes dert babası derler ya, dert babası oluyorsun. Hoca da bir dert babasıydı. Evet. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ona bu yolda destek olan herkesten de Allah razı olsun.
Bizim de vazifemiz artık onun açmasına vesile olmuş olduğu Ayasofya'nın layıkıyla ileriki nesillere taşınması diyelim. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.
Biz teşekkür ederiz.
Sağ olun,
efendim.
Var olun. Güzel bir şekilde özetlemiş
eyvallah,
oldunuz.
Eyvallah.
Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, değerli Erkam TV dinleyicileri, Bir Kültürden İrfan'ı programının da burada sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalınız.